Ayrım 11.
Yahudilerin saygı duydukları tek yasa Yahova'nın yasasıdır. Bize çöle gitmemiz ve orada Tanrımıza adakta bulunmamız için izin verecek misin? Hayır Musa. Hititlere karşı savaşırken böyle bir riske girmeye hakkım yok. Hiçbir şey bizim savunma sistemimizi bozmamalıdır. Şayet isteğimizi reddetmekte ısrar edecek olursan, Yahova koluma güç verecek, ülkeni sıkıntıya götürecek mucizeleri gerçekleştireceğim. Ramses kalktı. İnançlarına şunu da ekle dostum. Şantaja asla boyun eğmeyeceğim. 27. Ata binmiş katipler ve askerlerden oluşmuş 30 kişilik atlı grubu ile hediyeler yüklü 100 eşekten meydana gelen Mısır elçilik konvoyu çorak bir arazide ilerliyordu. Konvoy dar bir boğaza girdi. Her iki yanda yükselen kaya duvarlarının üzerine Hitit savaşçılarının güneye, Mısır'a doğru ilerlediğini gösteren çok büyük resimler kazılmıştı. Aşağı kayalara oyulmuş yazıt okudu. Fırtına tanrısı savaşçılara yol gösterir ve onları zafer ulaştırır. Mısır diplomasisinin şefi gördükleri vahşi tabiattan ürken ve her an karanlık güçlerin saldırısına uğramaktan korkan küçük müfrezesini birçok kez yatıştırmak zorunda kalmıştı. Aşağının kendisi de pek rahat sayılmazdı. Yine de o bölgede ortalığı kasıp kavuran haydutlara rastlamadıklarına memnundu. Elçilik heyeti dar boğazdan çıktı, bir ırmak boyunca ilerledi, Anadolulu savaşçıların saldırgan figürleri resmedilmiş kayaların önünden geçti ve şiddetli rüzgarın estiği bir ovaya vardı. Uzakta bir kaya çıkıntısının üzerine kurulmuş, insana tehdit eden büyük bir kale, imparatorluğun sınırını oluşturuyordu. Eşekler bile artık ilerlemek istemiyordu. Hayvanların ürkütücü yapıya doğru yürümelerini sağlamak için sürü bekçisi bütün yeteneğini kullanmak zorunda kaldı. Kalenin mazgallarındaki okçular oklarını fırlatmak için hazır bekliyorlardı. Aşağı elçilik heyeti üyelerinin attan inip silahlarını yere bırakmalarını emretti. Renkli bir bayrağı havaya kaldıran öncü kalenin kapısına doğru birkaç adım attı. Fırlatılan ilk ok bayrağın direğini kırdı. İkincisi öncünün ayaklarının dibine saplandı. Bir üçüncüsü omzunu sıyırıp geçti. Öncü acı içinde geri döndü. Mısırlı askerler hemen silahlarına davrandılar. Aşağı olmaz diye haykırdı. Silahlara dokunmayın. Subaylardan biri bizi öldürmelerine razı olamayız diyerek karşı çıktı. Böyle davranmaları normal değil. Hititlerin böylesi bir savunmaya geçmeleri imparatorluğun içinde çok ciddi bir olayın cereyan ettiği anlamına gelir. Ama nasıl bir olay? Bunu ancak kale komutanıyla görüştükten sonra öğreneceğim. Böyle bir karşılanmadan sonra yine de komutanla görüşebileceğinizi sanmanız... Yanına 10 adam al ve ileri mevzilerimize geri dön. Egemenliğimiz altındaki prensiklerde görevli birlikler her an bir Hitit saldırısına uğrayacaklarmış gibi alarm durumuna geçirilsin. Kuzeydoğu savunma hattımızı savaşa hazır duruma getirmek için Firavun'un durumdan haberi olması gerekli. O nedenle hemen bir haberci gönderilsin. İlk fırsatta daha ayrıntılı bilgiler ulaştıracağım. Daha güvenli bir bölgeye gideceği için çok mutlu olan subay emirleri ikinci kez tekrarlatmadı. 10 adam seçti. Yaralı öncüyü de alarak dört nala uzaklaştı. Aşağının yanında kalanlar korku ve kaygı içindeydi. Aşağı bir papürüsün üzerine Hititçe bir metin ile birlikte adını ve unvanlarını yazdı. Kağıdı bir okun üzerine tutturdu ve okçulardan birine kalenin kapısının dibine attırdı. Aşağı sabredelim dedi. Ya bizi görüşmek için kabul edecekler ya da hepimizi kılıçtan geçirecekler. Katiplerden biri ama biz elçiyiz dedi. Şayet Hititler kendileriyle görüşmek isteyen diplomatları öldürürlerse savaşın ilk evresi başlamış demektir. Bu durumun açıklığa kavuşmasından daha önemli ne olabilir? Katip yutkundu. Geri çekilemez miyiz? Uygun olmaz. Biz majestelerinin diplomasisini temsil ediyoruz. Bu gerekçenin önemine rağmen pek ikna olmayan katip ve arkadaşları korkudan titriyordu. Kalenin kapısı açıldı. Üç Hititli süvari dışarı çıktı. Başında miğferi, sırtında zırhı bulunan bir subay mesajı aldı ve okudu. Adamlarına Mısırlıları kuşatmalarını emretti. Bizi takip edin diye emretti. Kalenin içi de dışı gibi korkunçtu. Donuk duvarlar, buz gibi soğuk odalar, bir silah deposu, koğuşlar, eğitim yapan piyadeler. Bu boğucu havadan neredeyse nefes alamaz hale gelen Aşa, yine de yanındaki elçilik üyelerini rahatlatmaya çalıştı. Herkes artık birer tutsak olduğunu düşünüyordu. Kısa bir beklemeden sonra miğferli subay göründü. Elçi aşağı hanginiz? Aşağı öne çıktı. Kale komutanı sizi görmek istiyor. Aşağı şömineyle ısıtılan kare biçiminde bir odaya alındı. Ocağın yanında üzerinde kalın yün bir paltı olan kısa boylu bir adam duruyordu. Haddiye hoş geldiniz. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum aşağı. Sizin burada bulunmanıza şaşırdığımı itiraf etmeliyim Hattuşil. Firavun'un Dışişleri Bakanı'nın buradaki görevi nedir? İmparatora birçok hediye sunmak. Savaş halindeyiz. Bu girişim oldukça garip. Sizce ülkelerimiz arasındaki çatışma sonsuza kadar sürmeli mi? Hattuş'un şaşkınlığını gizlemedi. Bundan ne anlam çıkarmam gerekiyor? Ramses'in dileklerini bildirmek için imparator tarafından kabul edilmeyi istediğim anlamını çıkarabilirsiniz. Hattuşil ellerini sıktı. Bu güç olacak. Hem de çok güç. Yani imkansız mı demek istiyorsunuz? Mısır'a dönün Ayşe. Hayır, gitmenize izin veremem. Ev sahibinin tereddütü karşısında Ayşe durumu açıkladı. Muvattalise barış teklif etmek için geldim. Hattuşil aniden döndü. Bu bir tuzak mı yoksa şaka mı? Firavun Mısır kadar haddi içinde en iyi yolun bu olduğunu inanıyor. Ramses barış mı istiyor? Olacak şey değil. Sizi ikna etmek ve görüşmeleri yürütmekle ben görevliyim. Bu işten vazgeçin Ayşe. Hangi nedenle? Hattuşil Ayşe'nin bu konudaki samimiyetinden emin olmaya çalışıyordu. Şu anki durumda gerçeği söylemek ne kadar riskli olabilirdi? İmparator bir kalp krizi geçirdi. Felçli olduğu için konuşamıyor. Şu an ülkeyi yönetmekten aciz. Peki şimdi ülkeyi kim yönetiyor? Hitit İmparatorluk ordularının başkomutanı İmparatorun oğlu Urhiteshup. Muvattale size güvenmiyor muydu? O bana ekonomiyle diplomasiye emanet etti. Demek siz benim ayrıcalıklı muhatabımsınız. Ben artık hiçbir şeyim Ayşe. Öz kardeşim bana kapısını kapattı. Sağlık durumunu öğrenir öğrenmez buraya, bana sadık kalan bu kaleye sığındım. Urhiteshup imparatorluğunu ilan etti mi? Muvattalis ölür ölmez ilan edecek. Neden mücadeleden vazgeçiyorsunuz Hattuşil? Elimde artık hiçbir olanak kalmadı. Ordunun tamamı Urhiteshup'un elinde mi? Bazı subaylar Urhiteshup'un aşırıya kaçan hırsından korkuyorlar. Ama sessiz kalmaya mahkumlar. Başkentinize gitmeye ve barış teklifi yapmaya hazırım. Urhiteshup barış sözcüğünü bilmez. Hiç başarı şansınız yok. Eşiniz Putuyepa nerede? Hattuşaş'tan ayrılmadı. İhtiyatsızlık değil mi bu? Hattuşil yeniden ocağa doğru döndü. Putuyepa, Urhiteshup'un yükselmesini frenlemek için bir plan hazırladı. Soylu ve gururlu Putuyepa, İştar Tapınağı'nda 3 günden beri dinsel düşüncelere dalıyordu. Baş kahinin okla vurulmuş bir akbabanın ölüsünü sunağın üzerine koyduğunu gördüğünde Putuyepa harekete geçme zamanının geldiğini anladı. Başında gümüş bir taç, üzerinde nar çiçeği renginde kıvrımlı bir elbise bulunan Putuyepa, kâhinin çağrısı üzerine sunağa gelecek Urhiteshup'un sırtına saplayacağı hançerin sapını sıkıca tuttu. Güzel rahibe, imkansız gibi görünen sürekli bir barış, haddinin bütün güçleri arasında bir uzlaşma ve Mısır'la bir ateşkes düşlemişti. Ama Urhiteshup gibi birinin varlığı bu düşlerin gerçekleşmesini engelliyordu. Sadece Putuyepa, onun ülkeyi felakete sürüklemesini önleyebilirdi. Sadece Putuyepa İmparatorluğu akıl yolunda götürecek olan kocası Hattuşil iktidarı verebilirdi. Urhiteshup tapınaktan içeri girdi. Putuyepa, sunağın yakınındaki bir sütunun arkasına saklanmıştı. İmparatorun oğlu yalnız gelmemişti. 4 asker onun korunmasını sağlıyordu. Umutsuzluğa kapılan Putuyepa kararından vazgeçip görünmeden tapınaktan çıkmayı düşündü. Ama bu kadar mükemmel bir fırsattan yararlanmayacak mıydı? Urhiteshup'u bir daha böylesine korumasız yakalaması olanaksızdı. Hattuşil'in karısı şayet elini çabuk tutarsa geleceğin despotunu öldürmeyi şimdi başarabilirdi. Ama kendisi de muhafızlar tarafından öldürülürdü. Bu fedakarlıktan kaçınmak alçaklık olurdu. Kendi yaşamını değil, ülkesinin geleceğini düşünmesi gerekiyordu. Kâhinin karnını yardığı akbabadan korkunç bir koku yayıldı. Elini hayvanın karnına sokan kâhin çıkardığı iç organları sunağın üzerine koydu. Urhiteshup muhafızlarıyla arasında birkaç metre mesafe bırakarak sunağa yaklaştı. Putuyepa hançerinin sapını sıkıca tuttu ve atılmaya hazırlandı. Vahşi bir kedi gibi hızlı hareket etmesi ve tüm dikkatini yapacağı işin üzerinde toplaması gerekiyordu. Putuyepa, kâhinin çığlığı üzerine olduğu yerde donup kaldı. Urhiteshup da geri çekildi. Çok korkunç efendim. Bu iç organlarda ne görüyorsun? Projelerinizi ertelemeniz gerekecek. Gelecek şu anda pek elverişli görünmüyor. Urhiteshup kâhinin boğazını kesmek arzusuna kapıldı. Ama bunu yapsa bile yakın korumaları kâhinin dediklerini çevreye yayarlardı. Haddide kâhinlerin kararları kulak ardı edilemezdi. Daha ne kadar beklemek zorundayım? Kehanet belirtileri sizin için elverişli oluncaya kadar efendim. Urhiteshup öfkeyle tapınaktan çıktı. 28. Sarayda kralla kraliçenin güneye yapacakları yolculuk hakkında çok sayıda çelişkili dedikodu almış başını gidiyordu. Kimileri bu yolculuğun çok yakında başlayacağını, kimileri Mısır'ın egemenliği altındaki prensliklerde durumun belirsiz olması nedeniyle şimdilik belli olmayan bir tarihe ertelendiğini ileri sürüyorlardı. Kimileri de kralın oğullarının alayların başında bulunmalarına rağmen kralın savaşa gitmek zorunda kalacağını düşünüyorlardı. Ramses, güneşin aydınlattığı bürosunda babasının heykeli önünde dua ediyordu. Büyük masanın üzerinde Kenan ülkesiyle Güney Suriye'den gelen haberler duruyordu. Sarı köpek gece bekçisi efendisinin koltuğunda uyuyordu. Amini büroya girdi. Aşağıdan bir mesaj var dedi. Gerçek olup olmadığını kontrol ettin mi? Kendi el yazısı ve ayrıca benim adımı şifreli olarak belirtmiş. Hangi yoldan geldi? Haddiden. elçi sıfatıyla oraya giden gizli servis üyelerinden biri tarafından.
Ramses mesajı okudu.
Hititlerin arasındaki iç çatışma imparatorluklarını parçalayacak ölçüde şiddetlenmişti. Dışişleri Bakanı'nın daha önce gönderdiği haberlerde Kuzeydoğu'daki tabyaların alarm durumuna getirilmesini istemesinin nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Hititler bize saldıracak durumda değiller Ameni. Kraliçe ile ben yola çıkabiliriz. Gaa boynunda muskası ve bileğindeki sihirli yazı olduğu halde bir matematik problemini temize çekiyordu. Problem inşaat halindeki bir binanın tepesine taş blokların çıkarılabilmesi için yapılacak toprak rampaların ideal eğimiyle ilgiliydi. Kız kardeşi Meritamun her gün harp çalarak daha da ustalaşıyor ve güzel İset ve katilin gözetimi altında yeni yürümeye başlayan kardeşi Meren Pıtah'ı coşturuyordu. Gözleri yarı kapalı olan Nubyeli koca aslan, kararsız ve beceriksiz adımlarla gezinmeye çalışan bu insan yavrusunu seyretmekten hoşlanıyordu. Seraman'a bahçenin kapısında belirince aslan kafasını kaldırdı. Gelinin barışçı amaçlar taşıdığını fark edince hafifçe kükreyip yeniden Sphinx duruşuna döndü. Seraman'a güzel İset'e Kaha ile görüşmek isterdim dedi. Yoksa bir kusur mu işledi? Hayır, elbette ki hayır. Ama yürüttüğüm soruşturmada bana yardımcı olabilir. Matematik problemini çözer çözmez onu size gönderirim. Seraman'a soruşturmasında oldukça ilerlemişti. Ofir adında Libyalı bir büyücünün boş hayallerle kandırdığı zavallı Lita'yı öldürdüğünü biliyordu. Aslında bir Hitit casusu olan Ofir, sapkın düşünceli Akaneto'nun sözcülüğünü yaparak bazı insanları yanıltmış ve gerçek kimliğini gizlemeyi başarmıştı. Seraman için artık varsayım dönemi geçmişti. Ofir'in uzun süre kaldığı Şener'in eski evine gelen bir seyyar satıcının, Seramana'nın adamları tarafından yakalandıktan sonra yapılan sorgulamasında kesin bilgilere ulaşmıştı. Bu adam Suriyeli tüccar Raya adına geçici olarak çalışan önemsiz bir Hitit casusuydu. Raya gizlice Hatti'ye döndüğü için casusluk şebekesinin çöktüğünden ve üyelerinin dağıldığından haberi olmamıştı. Adam sorgusu sırasında işkence görme korkusuyla bildiklerini söylemiş, Seramana'nın karanlıkta kalan bazı noktaları aydınlatmasını sağlamıştı. Ama Ofir bir türlü bulunamıyordu ve Seramana, Şener'in çölde öldüğüne bir türlü inanamamıştı. Büyücü Ramses'in ağabeyini de yanına alarak Haddi'nin yolunu tutmuş olamaz mıydı? Sardunyalı'nın deneyimi ona kötülük eden insanların buna devam etmekten asla vazgeçmediklerini ve hayal güçlerinin sınırsız olduğunu öğretmişti. Kaha dev yapılı adamın yanına sokuldu ve gözlerini ona doğru kaldırdı. Sen çok uzun boylu ve çok güçlüsün. Sorularımı yanıtlamayı kabul ediyor musun? Matematikten anlar mısın? Adamlarımı ve onlara verdiğim silahları saymasını bilirim. Bir tapınak ya da piramit yapmasını bilir misin? Firavun bana başka bir görev verdi. Canileri tutuklamak. Ben hiyeroglifleri yazmayı ve okumayı seviyorum. Ben de senden çalınan fırça hakkında konuşmak istiyordum. En çok sevdiğim fırçaydı. Onu çok arıyorum. Bu olaydan sonra düşünmüş olmalısın. Kuşkulandıklarının olduğundan ve suçlunun kim olduğunu bulmam için bana yardım edeceğinden eminim. Evet düşündüm. Ama hiçbir şeyden emin değilim. Birini hırsızlıkla suçlamak hafife alınmaması gereken çok ağır bir sorumluluktur. Çocuğun olgunluğu Sardunyalı'yı hayrete düşürdü. Şayet kafasında bir ipucu olsaydı Kaha ona mutlaka söylerdi. Seraman'a yine de ısrar etti. Çevrendeki insanlar arasında anormal bir davranış fark ettin mi? Birkaç hafta önce yeni bir dostum oldu. Kim o? Diplomat Meba. Birden yaptığım işle ilgilendi ve yine birden ortadan kayboldu. Kulaklarına kadar varan bir gülümseme Sardunyalı'nın sert yüzünü aydınlattı. Sağ ol Prens Kaha. Mısır'ın öteki kentlerinde olduğu gibi Pir Ramses'te de çiçek bayramı herkes tarafından büyük bir neşeyle kutlanan günlerden biriydi. Bütün rahibelerin başı olan Neferteri, ilk hanedanlıktan bu yana ülkeyi yönetenlerin gök ile dünyanın birlikteliğini kutsayan bayramların takvimine sadık kaldığını unutmamıştı. Kral ve kraliçe çiftinin başlattıkları ayinler sayesinde halk tanrıların yaşamını paylaşırdı. Her evin önünde olduğu gibi tapınakların sunakları üzerinde de çiçekçilik sanatı bütün hünerleriyle gösterişli bir biçimde sergilenirdi. Her yer çiçekleri bol buketler, palmiye dalları, saz demetleri, lotuslar, kantaron çiçekleri ve adam otlarıyla süslenirdi. Tanrıçah Hathor'un hizmetindeki kızlar başlarına kantaron çiçekleri ve haşhaşla yapılmış taçlar takar, yuvarlak ya da kare biçimindeki darbukalarla dans eder, ellerindeki akasya dallarını sallar ve başkentin ana caddelerinde yerlere serilmiş binlerce taç yaprağının üzerinde dolaşırlardı. Ramses'in ablası Dolant, güzelliğiyle herkesin gözlerini kamaştıran kraliçenin yanında görünmeye can atıyordu. Nefertari bir tanrıçanın hizmetine girerek her şeyden ele tek çekmek ve dünya yaşamından uzakta bir hayat sürmek istediği gençlik günlerini düşündü. Bir kraliçenin her geçen gün daha da ağırlaşan görevlerinin zorluğunu o zamanlar nasıl aklına getirebilirdi ki? Neşeli şarkılarla karşılaşan tören alayı Amon Tapınağı'na doğru ilerliyordu. Dolant, yola çıkış tarihi belli oldu mu majeste? Nefertari, gemimiz yarın demir alacak dedi. Saray halkı endişe içinde. Yokluğunuzun birkaç ay süreceği söyleniyor. Olabilir. Gerçekten Nubya'ya kadar gidecek misiniz? Firavun'un kararı böyle. Ama Mısır'ın size çok ihtiyacı var. Nubya da ülkemizin bir parçası Dolant. Çoğu kez tehlikeli olan bir bölge. Bu gezi de eğlence gezisi değil. Sizi başkentten uzaklara çeken bu önemli ve acil görev nedir? Nefertari düşünceli bir ifadeyle gülümsedi. Sevgi Dolant. Sadece sevgi. Anlamadım Majesti. Aklı çok uzaklardaymış gibi görünen kraliçe, yüksek sesle düşünüyordum dedi. Size yardım edebilmeyi çok isterim. Yokluğunuzda bana ne görev vereceksiniz? Şayet İset isterse ona yardımcı olun. Benim tek üzüntüm Kıha ile Meritamon'un eğitimleriyle uğraşacak yeterli zamanımın olmaması. Tanrılar sizi, sizin onları koruduğunuz gibi korusun. Dolan tören sona erer ermez öğrendiği bilgileri Ofir'e aktaracaktı. Ramses ile Neferteri uzun bir süre başkenti terk etmekle düşmanlarının yararlanmakta gecikmeyecekleri bir hata işliyorlardı. Beba yanında sandalet taşıyıcısı olduğu halde Pir Ramses'in gölünde kayıkla uzun bir gezinti yapmak niyetindeydi. Diplomat gölün sakin sularını seyrederek düşünme ihtiyacı hissediyordu. Kendini bir anafora kapılmış hisseden Beba çok değişmişti. Bir zamanlar bütün dileği sakin ve lüks bir yaşam sürmek, ülke yönetiminde yüksek ve saygın bir yer elde etmek ve bu yeri sağlamlaştırmak için bir takım entrikalar çevirmekten ibaret olmuştu. Oysa şimdi Mısır'ın yıkımı için çalışan bir Hitit casus şebekesinin bir elemanıydı. Ama hayır, o böyle olmasını istememişti. Ama Meba korkuyordu. Ofir'den, onun buz gibi bakışlarından, zorlukla zapt ettiği öfkesinden korkuyordu. Hayır, artık içine girdiği bu bataktan kurtulamazdı. Geleceği Ramses'in iktidardan düşmesine bağlıydı. Sandalet taşıyıcısı, kıyıda uyuklayan sandal kiralayıcısını el etti. Seraman'a araya girdi. Size yardım edebilir miyim Sayın Meba? Diplomat yerinden sıçradı. Hayır, sanmam. Bense sanıyorum. Bu harika göl üzerinde bir gezinti yapmaktan memnun olurum. Kürekçiniz olmama izin verir misiniz? Sardunyalı'nın iri gövdesi Meba'yı korkutuyordu. Nasıl isterseniz. Seramana'nın kürek çekişiyle kayık kıyıdan hızlı uzaklaştı. Ne güzel bir yer. Ne yazık ki siz de ben de sürekli çalışmaktan böyle güzelliklerin tadını çıkarmaya vakit bulamıyoruz. Bu görüşmenin nedenini söyler misiniz? Rahat olun. Sizi sorguya çekmek niyetinde değilim. Sorguya çekmek mi? Sadece çok nazik bir nokta üzerinde sizin açık görüşünüze ihtiyacım var. Size yardımcı olabileceğimden emin değilim. Garip bir hırsızlık olayından haberiniz oldu mu? Birisi Kaan'ın fırçalarından birini çaldı. Meba gözlerini Sardunyalı'nın gözlerinden kaçırdı. Çalmak mı? Bu kesin mi? Kralın büyük oğlunun ifadesi kesin. Ama Kaan bir çocuk. Sizin hırsızın kimliği konusunda bir fikriniz olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bu soru hakaret sayılır. Hemen beni kıyıya çıkarın. Seramana'nın yüzünde vahşi bir hayvanın gülümsemesi belirdi. Bu gezinti çok öğretici oldu Sayın Meba. 29. Ramses kraliyet gemisinin provasında Nefertari'ye sıkı sıkıya sarılmıştı. Kral ve kraliçe çifti evrenin sınırında doğan ve yaratıcı sularını vermek için yeryüzüne inen ırmağın ruhu ile benliklerini birleştirmiş, bu yoğun mutluluk anının tadını çıkarıyorlardı. Irmak suyunun seviyesi yükselmişti. Kuzeyden esen elverişli rüzgarın sayesinde gemi hızla ilerliyordu. Gemi kaptanı sürekli olarak tetikteydi çünkü suyun akıntısı girdaplar yaratıyordu. Yanlış bir manevra geminin batmasına neden olabilirdi. Nefertari'nin güzelliği her geçen gün Ramses'i daha çok hayran bırakıyordu. Nefertari de çekicilik ile hükmetme gücü bir arada yaşıyordu. Onda mükemmel bir vücut ve pırıl pırıl bir zeka ile mucizevi bir şekilde birleşiyordu. Güneye doğru yapılan bu uzun yolculuk, Firavun için olduğu kadar halkı içinde sükunetin somut örneği olan bu soylu kadına duyduğu aşkın yolculuğu olacaktı. Ramses Nefertari ile evlendiğinden beri bilgelerin Mısır'ı kral ve kraliçe çiftinin yönetmesini neden istediklerini anlıyordu. Çünkü böylesine bir çift birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturuyordu. 9 yıllık hükümdarlıklarında birçok deneyim kazanmış olan Ramses ve Nefertari, iyi günde de kötü günde de birlikte olacaklarını anladıkları o ilk gündeki gibi birbirlerine hala delicesine aşıktılar. Üzerinde sade beyaz bir elbise bulunan ve saçları rüzgarda uçuşan Nefertari, Orta Mısır'ın manzarasını hayranlıkla seyrediyordu. Irmağın kıyısındaki ekilmiş tarlalar, hurma bahçeleri ve küçük tepelerin üzerine kurulmuş, evleri beyaz badanalı köylerden oluşan bu manzara, namuslu insanların öldükten sonra gitmek istedikleri cenneti andırıyordu. Kralla kraliçe işte bu cenneti dünyada kurmaya çalışıyorlardı. Başkentte bulunmayışımız seni korkutmuyor mu? Olanaklarımın ve zamanımın büyük bir kısmını kuzeye verdim. Şimdi artık güneyle ilgilenme zamanı geldi. İki ülkenin birliği olmadan Mısır ayakta kalamaz. Hem sonra Haddi ile yaptığımız savaş beni uzun süre senden uzaklaştırdı. Ama bu savaş bitmedi. Asya yakında büyük olaylara sahne olacak. Eğer ufak da olsa bir barış şansı varsa neden ondan yararlanmayalım? Ayşe'nin gizli görevi de bu değil mi? Ayşe büyük tehlikelerle karşı karşıya. Ama böylesine nazik bir görevi ondan daha iyi kim yapabilir? Sevinçte olduğu gibi sıkıntıda da, umutta olduğu gibi umutsuzlukta da beraberiz. Bu yolculuğun büyüsü Ayşe'yi korusun. Steo'nun ayak sesi güvertede duyuldu. Gel Steo. Kıhan'ın yanında kalmak isterdim. Bu çocuk ünlü bir büyücü olacak. Onun korunmasına gelince içiniz rahat etsin. Hiç kimse Kıhan'ın çevresinde oluşturduğum savunma çemberini aşamaz. Nefertari, Notus ile sen sevgili Nubya'nızı görmek için can atmıyor muydunuz diye sordu. Tanrıların yarattığı en güzel yılanlar orada bulunur. Kaptan bu bölgedeki akıntılardan endişe duyuyor. Tehlikeli bir bölgeye yaklaştığımızı ve ırmağın ortasındaki bir adacığı geçtikten sonra dümeni kıyıya doğru çevirmeyi düşündüğünü söylüyor. Gemi Nil Irmağı'nın bir sıra kıvrımından sonra akbabaların yuva yaptıkları dik bir yamacın önünden geçti. Hemen ardından 20 kilometrelik bir alana yayılan yarım daire biçimindeki dağlık bölge göründü. Nefertari elini boğazına götürdü. Ramses endişelendi. Neyin var? Soluk alma güçlü. Önemli değil. Sert bir sarsıntı gemiyi yalpalattı. Yakınlarda bir girdap olmalıydı. Kıyıda Akhenaton'un başkentinin harap binaları görünüyordu. Ramses Steo'ya kraliçeyi kamerasına götürüp ona göz kulak ol dedi. Korkuya kapılan bazı tayfalar soğukkanlılıklarını yitirmişlerdi. Yelkenlerden birini düzeltmeye çalışan bir tayfa ana direğin üzerinden güverteye düştü ve kaptana çarptı. Sersemleyen kaptan şu an tayfalara yapmaları gereken işler için emir verecek durumda değildi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ramses susun diye haykırdı. Herkes görevinin başına geçsin. Geminin yönetimini ben alıyorum. Birkaç dakika içinde tehlike birdenbire önlerine çıktı. Kraliyet gemisinin düzensiz hareket etme sebebini anlamayan ve ters bir akıntıyla iyice uzaklaşmış olan refakat gemileri yardıma gelemiyorlardı. Kraliyet gemisi tam rotasını düzeltiyordu ki kral karşılarındaki çift engeli fark etti. Bu engelleri aşmak olanaksızdı. Irmağın ortasında büyük bir girdap vardı. Güneş kentinin iskelesi tarafında geminin geçmesine elverişli olan bölüm ise sallardan oluşturulan bir engelle kapatılmış, salların üzerine de içinde odunlar yanan mangallar konmuştu.